Üçüncü dalga, Elvin Toffler. Üçüncü kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 121. İkinci dalga toplumları ulusal ekonomilerini geliştirdikçe halkın bilincinde de temelde bir değişiklik oluyordu. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur. Birinci dalga toplumlarının küçük çapta üretimi çoğu yalnız kendi çevreleriyle, köyleriyle ilgilenen taşra kafalı insanlar yetiştirmişti. Yalnız birkaç soylu, birkaç papaz, bir avuç iş adamı toplumun kenarına itilmiş olan sanatçılar köyün dışındaki konularla ilgileniyorlardı. İkinci dalga kaderini daha büyük bir dünyaya bağlamış insanların sayısını hızla arttırdı. Buhara, kömüre ve daha sonra elektriğe dayalı teknolojiler sayesinde Frankfurt'taki bir konfeksiyoncu, Cenevre'deki bir saatçi, Manchester'daki bir mensucatçı yerel piyasanın kaldıramayacağı kadar çok mal üretebilmekteydi. Sonra uzaklardan gelen ham maddeye güveniyordu. Binlerce mil ötedeki bir mali olay işçiyi etkileyebiliyordu. İş bulma uzaktaki piyasalara bağlanmıştı. Böylece psikolojik olarak insanların ufukları azar azar genişledi. Yeni kitle haberleşme araçları uzak yerlerle ilgili haberlerin, görüntülerin çoğalmasını sağladı. Bu değişikliklerin etkisiyle taşra kafası yavaş yavaş silindi. Ulusal bilinç kıpırdamaya başladı. Amerikan ve Fransız devrimleriyle başlayarak bütün 19. yüzyıl boyunca dünyanın sanayileşen bölgelerini bir milliyetçilik tutkusu sardı. Almanya'da birbirleriyle çekişen 350 kadar mini devletin tek bir ulusal pazar, Das Vaterland haline getirilmesi gerekiyordu. Macarlar, Hırvatlar, Sırplar, Fransızlar birden kendilerinden olanlara karşı mistik bir yakınlık duymaya başladılar. Şairler ulusal ruhu coşturuyorlardı. Tarihçiler çoktandır unutulmuş olan eski kahramanları, edebiyatları ve folkloru bulup çıkarıyorlardı. Besteciler ulusal marşlar yazıyorlardı. Bütün bunlar sanayileşmenin bunları zorunlu kıldığı bir sırada oluyordu. Sanayileşmenin bütünleşme gereksinimi anlaşılınca ulusal devletin anlamı daha iyi ortaya çıkar. Uluslar, Spengler'in dediği gibi ruh birimleri veya zihinsel topluluklar ya da toplumsal ruhlar değildir. Ulus, Renan'ın dediği gibi anılardan oluşan zengin bir miras ya da Ortega'nın ısrarla belirttiği gibi gelecekle ilgili ve herkesin paylaştığı bir görüş de değildir. Çağdaş ulus bir ikinci dalga olgusudur. Bütünleşmiş tek bir ekonomi üzerine oturtulmuş ya da onunla birleşmiş tek bir siyasal otorite. Kendi kendine yeten ve başkalarıyla aralarında hemen hemen hiçbir bağ bulunmayan ekonomilerin bölük pörçük bir şekilde bir araya getirilmesiyle bir ulus oluşturulamaz. Eğer yerel ekonomilerin gelişigüzel bir şekilde bir araya getirilmesi üzerine oturtulmuşsa, iyiden iyiye bütünleştirilmiş bir siyasal sistem de çağdaş anlamda bir ulus oluşturamaz. Çağdaş ulusu meydana getiren bu ikisinin, yani birleştirilmiş bir siyasal sistemle birleştirilmiş bir ekonominin birbiriyle kaynaştırılmasıdır. Sanayi devriminin Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da ve Avrupa'nın geri kalan bölgelerinde başlattığı milliyetçi ayaklanmalar, siyasal bütünleşmeyi ikinci dalgayla ortaya çıkan ekonomik bütünleşmenin düzeyine getirme çabaları olarak görülebilir. Dünyanın birbirinden farklı ulusal birimlere bölünmesine yol açan şiirler, mistik etkiler vesaire değil, bu çabalardır. Altın çivi. Devletler ellerindeki pazarı ve siyasal otoriteyi genişletmeye çalışmışlar fakat sonunda dil farkı, kültürel, toplumsal, coğrafi ve stratejik engeller gibi bir takım sınırlarla karşılaşmışlardır. Eldeki ulaşım, haberleşme, enerji olanakları ve teknolojisinin üretim miktarı, tek bir siyasal yapının etkin bir şekilde yönetebileceği alanın büyüklüğünü belirli bir sınır içinde tutmasını gerektiriyordu. Muhasebe, bütçe kontrolü ve yönetim teknikleri de siyasal bütünleşmenin nereye kadar götürebileceğini belirliyorlardı. Şirketlerde ve devlet bünyesinde bulunan bütünleştirici seçkinler bu sınırlar içinde kalmak üzere genişleme çabalarına giriştiler. Kontrolleri altındaki bölge ve piyasa büyüdükçe güçleri ve varlıkları da artıyordu. Her ulus, ekonomik ve siyasal sınırlarını mümkün olduğu kadar büyütmeye, genişletmeye çalışınca karşısına sadece bu sınırlar değil, rakip uluslar da çıkmaya başladı. Bütünleştirici seçkinler bu sınırları aşabilmek için ileri teknolojiyi kullandılar. Örneğin 19. yüzyılın uzay yarışı sayılabilecek olan demir yolculuğuna atıldılar. 1825 Eylül'ünde İngiltere'de Stockton ile Darlington'ı birbirine bağlayan bir demir yolu yapıldı. Kıta Avrupa'sında da 1835 Mayıs'ında Brüksel-Malines'e bağlandı. Aynı yılın Eylül'ünde Bavyera'da Nuremberg-Fürth hattı açıldı. Bunu Paris Saint-Germain hattı izledi. Daha doğuda 1838 Nisan'ında Tsarko Selo, St. Petersburg'a bağlandı. Bundan sonraki 30 yıl içinde demiryolu işçileri bölgeleri birbirine bağlayıp durdular. Fransız tarihçi Charles Morazet şöyle diyor. 1830'larda neredeyse birleşmiş olan ülkeler demiryolunun gelmesiyle daha da kaynaştılar. Henüz hazırlıklı olmayanlarsa çevrelerini bir demir kuşağın çevirip onları sıkıştırdığını gördü. Sanki her ulus Avrupa'nın siyasal sınırını çizen yeni taşıma sistemi tarafından kabul edilebilmek için demiryolu gelmeden önce var olma hakkını ilan etme telaşına kapılmıştı. Amerika'da tarihçi Mazlish'in dediği gibi kıtayı bir uçtan bir uca kat eden yolların Atlantik ile Pasifik arasındaki bağları güçlendireceği inancı içinde olan hükümet özel demir yolları şirketlerine geniş topraklar hibe ediyordu. Kıtayı boydan boya aşan ilk demir yoluna çakılan altın, çivi, kıta çapında bütünleşmiş gerçekten ulusal bir piyasanın kapılarını açıyordu. Ulusal hükümetin kontrol olanakları da böylece gerçekleşiyordu. Artık Washington otoritesini kabul ettirmek için kıtanın bir ucundan öbürüne hızlı bir biçimde birlik gönderebilirdi. Böylece birbiri ardına her ülkede bu yeni birimin yani ulusun ortaya çıktığı görülüyordu. Artık dünya haritası net, birbiriyle kesişmeyen kırmızı, sarı, mor, pembe, yeşil parçalara ayrıldı ve ulusal devlet ikinci dalga uygarlığının temel kuruluşlarından biri oldu. Ulusun temelinde sanayileşmenin bilinen emri yatıyordu, bütünleşme çabası. Yalnız bu bütünleşme çabası ulusal devletin sınırlarında kesilmiyordu, sanayi uygarlığı bütün gücüne karşın dışarıdan beslenmek zorundaydı. Bütün dünyayı bir para sistemi içinde birleştirmedikçe ve bu sistemi kendi çıkarlarına uyacak şekilde kontrolü altına almadıkça ayakta kalamazdı. Üçüncü dalganın yaratacağı dünyayı anlamak için bu işi nasıl yaptığı çok önemlidir. 8. Bölüm Emperyalizm. Hiçbir uygarlık çatışmasız yayılmaz. İkinci dalga uygarlığı da az zaman sonra birinci dalga dünyasına karşı geniş bir saldırıya geçti, onu yendi ve isteklerini önce milyonlarca, en sonunda da milyarlarca insana kabul ettirdi. Kuşkusuz ikinci dalgadan çok daha önce, 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki krallar sömürge imparatorlukları kurmaya başlamışlardı. İspanyol papazları, Fransız avcıları, Hollandalı, Portekizli, İtalyan, İngiliz serüvencileri yeryüzüne yayılmış, insanları tutsak almış, öldürmüş, topraklara sahip çıkmış ve ülkelerdeki krallara vergi göndermeye başlamışlardı. Yine de daha sonra olacakların yanında bunlar son derece önemsiz kalıyordu. Çünkü bu ilk serüvencilerin ülkelerine gönderdiği hazineler tümüyle kişisel ve talanın ürünüydü. Savaşları finanse etmeyi, saraylar yapmayı, renkli yaşam, zahmetsiz geçim şeklinde kişisel refah sağlıyordu. Ama sömürgeci ülkenin kendi kendine yeten ekonomisine aslında pek fazla bir katkıda bulunmuyordu. Büyük ölçüde para sisteminin ve piyasa ekonomisinin dışında olduklarından, İspanya'nın güneşte kavrulmuş topraklarından, İngiltere'nin sisli çayırlarından, ancak kendilerine yetecek rızkı sağlayabilen serflerin yurt dışına ihraç edilecek ya hiçbir şeyleri yoktu ya da pek azı vardı. Yerel tüketimi karşılayacak miktarı bile ucu ucuna üretiyorlardı. Başka ülkelerden çalınan ya da satın alınan ham maddeye de bağlı değillerdi. Yaşam onlar için şöyle ya da böyle devam edip gidiyordu. Fethedilen deniz aşırı ülkelerin getirdikleri köy hayatı yaşayan sıradan insanlardan çok yönetici sınıfı ve kentleri zenginleştiriyordu. Bu anlamda birinci dalga emperyalizmi hala çocuk oyuncağıydı, henüz ekonomiyle bütünleşmemişti. İkinci dalga nispeten küçük çapta olan bu soygunu dev boyutlara ulaştırarak görkemli bir hareket haline getirdi. Bu yeni emperyalizmin hedefi birkaç sandık dolusu altın, zümrüt, baharat ve ipek yürütmek değildi. Bu, sonunda gemiler dolusu nitrat, pamuk, hurma yağı, kalay kauçuk, boksit ve tungsten getirecek olan bir emperyalizmdi. Kongo'da bakır madenleri, Arabistan'da petrol kuyuları açacak olan emperyalizmdi. Artık sömürgelerden söke söke ham maddeler alıp bunları işleyen ve çoğu kez ürettiği malları korkunç bir karla sömürgelere satan bir emperyalizmdi. Kısacası artık söz konusu olan sanayileşmiş ulusun ekonomik yapısının kıyısında kenarında kalmış olmaktan uzak, tersine milyonlarca sıradan işçinin işini etkileyecek şekilde onunla bütünleşmiş bir emperyalizmdi. Kaderi ona bağlı olan sadece işçinin işi de değildi. Avrupa'nın yeni ham maddelerinin yanında gittikçe daha çok yiyeceğe de ihtiyacı vardı. İkinci dalga toplumları kırsal kesimde çalışan emeği fabrikalara çekip sanayi üretimine dönünce yiyeceğinin çoğunu, eti, buğdayı, kahveyi, çayı ve şekeri dışarıdan, Hindistan'dan, Çin'den, Afrika'dan, Orta Amerika'dan getirmek zorunda kalmıştı. Ayrıca kitle üretimi arttıkça yeni sanayi seçkinleri daha büyük bir piyasa ve yatırım yapabilecekleri yeni yerler aramaya başladılar. 1880'lerde, 1890'larda Avrupalı devlet adamları amaçlarının ne olduğunu utanmadan açık açık söylüyorlardı. İngiliz politikacı Joseph Chamberlain, "İmparatorluk demek ticaret demektir," diyordu. Fransız Başbakanı Jules Ferry daha da açık konuşarak, "Fransa'nın sanayi, ihracat ve sermaye bakımından dışarı çıkabilmesi gerekli," diyordu. Sık sık refah dönemini izleyen bunalımlar ve kronik işsizlikle karşılaşan Avrupalı liderler, sömürgeciliğin durması halinde ortaya çıkacak işsizliğin ana vatanda devrime yol açmasından korkuyorlardı. Bu görkemli emperyalizmin kökleri sadece ekonomik de değildi. Irkçılığın, beyaz adamın Avrupalının üstünlüğü inancını benimsemiş olması kadar, stratejiyle ilgili düşünceler, bağnaz dindarlık, idealizm ve serüvencilik de bunda rol oynuyordu. Birçok insan, emperyalist girişimleri tanrısal yükümlülük gibi görüyordu. Kipling'in "Beyaz Adamın Çilesi" sözü, Avrupalıların Hristiyanlığı ve uygarlığı, kuşkusuz ikinci dalga uygarlığını yayma konusundaki misyonerce tutkusunu dile getiriyordu. Çünkü sömürgeciler birinci dalga uygarlıklarını nedenle zarif ve karmaşık olurlarsa olsunlar, gelişmemiş, geri kalmış uygarlıklar sayıyorlardı. Kırsal kesimde yaşayanlar, hele derileri de esmerse, çocuk gibi görülüyordu. Kurnaz ve ahlaksızdılar, tembeldiler ve yaşama değer vermezler. Bu düşünceler ikinci dalga güçlerinin yolları üzerine çıkacak olanları yok etmelerini haklı göstermeyi kolaylaştırıyordu. Makinalı Tüfeğin Sosyal Tarihi adlı kitabında John Ellis, 19. yüzyılda geliştirilen bu yeni son derece öldürücü silahın başlangıçta nasıl kullanılması süpermenliğe sığmaz düşüncesiyle beyaz Avrupalılara karşı hiç kullanılmayıp sistemli bir şekilde yerli halka karşı kullanıldığını anlatır. Yerlileri ateş etmek savaştan çok bir av sayılıyor ve onlara başka ölçütler uygulanıyordu. Matabeleleri, dervişleri, Tibetlileri biçmek diye yazıyor Ellis. Gerçek bir operasyondan çok oldukça riskli bir av sayılıyordu. Bu üstün teknoloji Omdurman'da 1898 yılında Mehdi'nin liderliğindeki dervişlere karşı İngiliz birlikleri tarafından kullanıldı. İngiliz birlikleri ellerindeki Maxim marka 6 makinalı tüfeği kullanarak dervişleri yendiler. Bir görgü tanığı şöyle söylüyor: "Mehdi hareketinin son ve en büyük günüydü. Bu bir savaş değil, katliamdı. O çarpışmada 8 İngiliz'e karşı 11 bin derviş, yani bir İngiliz'e karşı yerlilerden 392 kişi öldü." Ellis devam ediyor: "İngiliz ruhunun ve beyaz adamın üstünlüğünün yeni bir zaferiydi bu. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Hollandalılar dünyaya yayılırken ileri sürülen dinsel nedenlerin, ırkçı tutumların ve mazur gösterici öbür gerekçelerin gerisinde tek bir değişmez gerçek vardı. İkinci dalga uygarlığı tek başına yaşayamazdı. Dışarıdan sağlanacak ucuz desteğe son derece bağımlıydı ve her şeyden önce bu desteği, bu sübvansiyonu emip almak için bütünleştirilmiş tek bir dünya pazarına ihtiyaç vardı." İş bölümü. Bütünleştirilmiş bir dünya pazarı yaratmak çabasının temelinde David Ricardo'nun dediği gibi fabrika işçileri kadar ulusların da iş bölümü yapmaları gerektiği fikri yatıyordu. Ricardo yazılarının artık klasikleşmiş bir bölümünde, "Eğer İngiltere dokumacılıkta, Portekiz'de şarapçılıkta uzmanlaşırsa bundan iki ülkenin de karlı çıkacağını söylüyordu. Böylece her ülke en iyi yaptığı şeyi üretecekti. Uluslararası iş bölümü her ulusa ayrı bir rol vererek herkesi zenginleştirecekti." Daha sonraki kuşaklarca bir öğreti olarak kabul edilen bu görüş bugün de hala geçerliliğini korur ama çoğunlukla bunun neyi içerdiğine kimse dikkat etmez. Çünkü nasıl herhangi bir ekonomide iş bölümü büyük bir bütünleştirme ihtiyacı yaratıp böylelikle bütünleştirici bir seçkinler grubunun ortaya çıkmasını sağladıysa, uluslararası iş bölümü de yeryüzü çapında bir bütünleştirmeye gerektirdi ve bunu sağlayacak bir seçkinler grubunun ikinci dalga uluslarından olup dünyanın geri kalan büyük bir bölümüne sırasıyla tahakküm eden küçük bir grup ulusun doğmasına yol açtı. Bütünleştirilmiş tek bir dünya pazarı yaratma çabasının başarısı, ikinci dalganın bütün Avrupa'yı ele geçirmesinden sonra dünya ticaretindeki büyük artışla ölçülebilir. 1750 ile 1914 yılları arasında dünya ticaret hacmi 50 katından fazla artarak 700 milyon dolardan neredeyse 40 milyar dolara yükselmiştir. Ricard da haklı olsaydı, bu dünya ticaretinden bütün taraflar aynı şekilde yararlanırlardı. Oysa uzmanlaşmanın herkese yararlı olacağı inancı, insaflı bir rekabet gibi gerçekle ilgisi olmayan bir düşünceye dayanıyordu. Emek ve kaynaklar çok etkili bir biçimde kullanılacak diye düşünülüyordu. Askeri ve siyasal baskılarla özleştirilmiş anlaşmaların olacağı kabul edilmekteydi. Aşağı yukarı eşit güçte olan taraflar arasında bir alışveriş öngörülüyordu. Kısacası bu kuramda her şey vardı. Yalnız yaşamın gerçek yanları yoktu. Aslında ikinci dalga tüccarlarıyla birinci dalga insanları arasında şeker, bakır, kakao gibi şeyler için yapılan pazarlıklar çok dengesizdi. Masanın bir ucunda büyük şirketler, geniş bankacılık şebekeleri, güçlü teknolojiler ve güçlü ulusal hükümetler tarafından desteklenen, para konularında cin gibi olan Avrupalı ve Amerikalı iş adamları vardı. Öbür ucunda ise halkı para sistemine yeni yeni girmeye başlayan ve ekonomisi küçük çapta yapılan tarıma ya da köy zanaatlarına dayanan yabancı ve atılım halindeki bir uygarlığın adamları vardı. Bunlar kendi üstünlüklerine inanmışlardı ve bunu kanıtlamak için süngü ya da makinalı tüfeği kullanmaya hazırdılar. Öbür tarafta ise silahları ok ve mızrak olan ulus öncesi çağların kabileleri, aşiretleri. Çoğu kez yerel yöneticiler ya da adamları batılılar tarafından satın alınıyordu. Bunlara yerli emek gücünü çalıştırmaları, direnmeyi önlemeleri, yerel yasaları yabancıların lehine olarak yeniden düzenlemeleri için rüşvet veriliyor ya da kişisel çıkar sağlanıyordu. Bir imparatorluk bir yeri sömürgeleştirdi mi? Ham maddelere kendi iş adamları için tercihli tarifeler koyuyor ve rakip ulusların tüccarlarının alışverişe katılıp fiyatları arttırmasını engellemek için aşılmaz engeller dikiyordu. Bu durumda sanayileşmiş dünyanın ham maddeyi ve enerji kaynaklarını piyasa değerinin altında elde etmesinde şaşılacak bir yan yoktur. Bunun da ötesinde fiyatlar ilk fiyat yasası diyebileceğimiz bir kural sayesinde satın alıcıların lehine olmak üzere daha da iniyordu. İkinci dalga ulusların ihtiyacı olan ham maddelerin çoğunun bunlara sahip olan birinci dalga insanlarına yararı yoktu. Afrikalı köylülerin kuruma ya da çöldeki kumların altında yatan kara, altına Arap şeyhlerinin ihtiyacı yoktu. Belirli bir mal için tarihte daha önceden yapılmış bir alışveriş örneği yoksa, ilk alışverişteki fiyat çok önemliydi. İşte bu fiyat maliyet, kar, rekabet gibi ekonomik etkenlerden çok siyasal ve askeri güçler arasındaki göreli farklara bağlıdır. Sıkı bir rekabet yokken verilen bir fiyat, elindeki yerel kaynakları değersiz bilen ve silahlı koskoca bir birliğin karşısına dikilmiş olduğunu gören bir kabile reisi için kabul edilebilir bir fiyattır. İşte düşük tutulan bu ilk fiyat bir kez kesinleşti mi, sonraki bütün fiyatların daha da düşük olmasına yol açar. Bu ham madde sanayileşmiş ülkeye gönderilip ürün içindeki yerine alınca ilk düşük fiyata artık donmuş diye bakılabilir. Zamanla her mal için bir dünya fiyatı saptanırken sanayileşmiş ulusların hepsi ilk fiyatın rekabetin olmadığı bir sırada verilmiş ve düşük tutulmuş olmasından çok yararlanmışlardır. Onun için serbest girişimin ve ticaretin erdemleri konusunda atılan nutuklara rağmen ikinci dalga ulusları yarım ağızla kabullendikleri yetersiz rekabetten büyük yararlar sağlamışlardı. Nutuklarda ve Ricardo tarafından ne söylenirse söylensin, ticaretin gelişmesinden herkes aynı ölçüde yararlanmamıştır. Kârlı olan birinci dalga dünyası değil, ikinci dalga dünyasıydı. Margarin üretimi. Sanayileşmiş ülkeler dünya pazarını genişletip bir bütün haline getirmek için çok çalışmışlardır. Ticaret ulusal sınırların dışına çıkmaya başlayınca her ulusal pazar birbirine bağlı olarak bölgesel pazarın, kıta çapında bir pazarın ve ikinci dalga uygarlığını yöneten bütünleştirici seçkinlerin kafalarında tasarladıkları birleşmiş tek bir alışveriş sisteminin parçası oluyordu. Tek bir para bütün dünyayı içine alacak şekilde ağlarını örmekteydi. Dünyanın geri kalan bölümünü benzin deposu, bahçe, maden ocağı, ucuz emek deposu gibi kullanan ikinci dalga, yeryüzünün sanayileşmemiş insanlarının toplumsal yaşamında büyük değişiklikler yaptı. Binlerce yıldan beri kendi kendine yeten, kendi besinini yetiştiren toplumlar ister istemez dünya ticaretinin içine çekilip alınmışlar veya ticaret yapmak ya da yok olmak durumunda bırakılmışlardır. Kalay madenleri ve kauçuk çiftlikleri sanayinin dolmak bilmeyen kursağını dolduracak şekilde işlemeye başlayınca, Bolivya'dakilerin, Malaya'dakilerin yaşam standardı da birdenbire gezegenin ta öbür ucundaki sanayileşmiş ekonomilerin gereklerine uyduruldular. Evlerde hep kullandığımız şu masum margarinin öyküsü bu durumu çok iyi anlatır. Margarin eskiden Avrupa'da yerli ham maddelerden elde edilirdi. Ama sonra birdenbire o kadar çok tutuldu ki yerli ham maddeler yetmez oldu. 1907 yılında araştırmacılar Hindistan cevizi ve hurma çekirdeği yağından da margarin yapılabileceğini keşfettiler. Bu keşif Batı Afrikalıların yaşamını alt üst etti. İngiliz Besin Bilim ve Teknolojisi Enstitüsü'nün eski başkanlarından Manus Peake, Batı Avrupa'nın geleneksel olarak hurma yağı yetiştirilen bölgelerinde diyor, toprağın sahibi bütün toplumdu. Palmiye ağaçlarının kullanışıyla ilgili karmaşık yerel töreler vardı. Bazen bir ağaç diken adam hayatı boyunca o ağacın ürününü alma hakkına sahipti. Bazı yerlerde kadınların özel hakları vardı. Peake'ye göre büyük çapta hurma yağı üretimi işini organize eden Batılı iş adamları, sanayileşmemiş Afrikalıların karmaşık toplum düzenini alt üst etmişlerdir. Belçika Kongosu'nda, Nijerya'da, Kamerunlar'da ve Altın Sahili'nde büyük plantasyonlar kuruldu. Batı istediği margarini aldı, Afrikalılarsa yarı yarıya bu büyük plantasyonların kölesi oldular. Kauçuk da bir başka örnektir. Yeni yüzyılın girmesiyle birlikte Amerika'daki otomobil yapımı iç ve dış lastik imalinde kullanılmak üzere kauçuğa büyük bir ihtiyaç yaratınca yerel yetkililerle işbirliği yapan iş adamları Amazonlardaki Kızılderilileri bu üretimi yapmak için köleleştirdiler. Rio de Janeiro'daki İngiliz konsolosu Roger Casement 1900 ile 1911 yılları arasında 4000 ton Putumayo kauçuğu yetiştirmek uğruna 30 bin Kızılderililerinin öldüğünü bildirmiştir. Denebilir ki bunlar istisnai durumlardır. Yüce emperyalizmde sık sık rastlanılan haller değildir. Kuşkusuz sömürgeciler her zaman bu denli amansız değillerdi. Köleleştirdikleri halk için yer yer okullar, ilkel sağlık tesisleri kurmuşlar, su ve kanalizasyon durumunu düzeltmişlerdir. Bazılarının yaşam standartlarını kuşkusuz yükseltmişlerdir. Bu toplumların sömürge olmadan önceki durumlarını fazla romantik gözlerle görmek, sanayileşmemiş toplumların bugün içinde bulundukları yoksulluktan ötürü sadece emperyalizmi suçlu bulmak da doğru olmaz. İklim, yerel yöneticilerin yolsuzluklar ve zulümleri, cehalet ve yabancı düşmanlığı el birliğiyle bu sonuçların alınmasına katkıda bulunmuştur. Avrupalıların gelmesinde çok önce de yeterince yoksulluk ve zulüm vardı. Yine de kendi kendilerine yeterlilik halinden bir kez koparılıp da para ve alışveriş amacıyla üretim yapma durumunda bırakılınca, bir kere toplumsal yapılarını madenciliğe ya da plantasyon usulü çiftçiliğe uyacak şekilde yeniden örgütlemeye teşvik edilince ya da zorlanınca, birinci dalga insanları ekonomik açıdan kolay kolay etkileyemeyecekleri piyasa ekonomisinin emrine girmiş oldular. Çok defa liderlerine rüşvetler verildi, kültürleriyle alaylar edildi, dilleri yasaklandı. Üstelik sömürgeciler ele geçirdikleri ülkelerin halkına bugün bile ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olan bir aşağılık duygusu aşıladılar. Ama yüce emperyalizm ikinci dalga dünyasına çok şeyler verdi. Ekonomi tarihçisi William Woodruff şöyle diyor. Bu ülkelerin sömürülmesi ve bunlarla yapılan alışveriş sayesindedir ki Avrupa görülmemiş ölçüde servete, zenginliğe kavuştu. İkinci dalga ekonomisinin yapısı içinde yer alan ve onun doymak bilmeyen kaynak ihtiyacını karşılayan emperyalizm yeryüzünü kapladı. 1492 yılında Kolomb ilk kez yeni dünyaya ayak bastığında yeryüzünün ancak %9'u Avrupalıların kontrolü altındaydı. 1801 yılına gelindiğinde ise dünyanın 1/3'ünü onlar yönetiyordu. 1880 yılında 1/3'ünü, 1935 yılında ise bütün karaların %85'ini ve nüfusun %70'ini Avrupalılar denetimleri altına almıştı. İkinci dalga toplumları gibi dünyada bütünleştiriciler ve bütünleşmeye tabi olanlar diye ikiye ayrılmıştı. Amerika işe karışıyor. Bütünleştiricilerin hepsi eşit durumda değildi. Yeni ortaya çıkan dünya ekonomik sisteminin kontrolünü ele geçirmek için ikinci dalga ulusları kendi aralarında gittikçe daha kanlı savaşlar yaptılar. Alman sanayi 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransızların egemenliğine meydan okumaktaydı. Savaşın neden olduğu tahribat, ondan sonra gelen enflasyon ve ekonomik bunalımın getirdiği çöküntü, Sovyet devrimi, bütün bunlar dünya sanayi piyasasını sarstı. Bu sarsıntılar dünya ticaretinin gelişme hızını büyük ölçüde azalttı. Gittikçe daha çok ülkenin alışveriş sistemine çekilip katılmasına rağmen uluslararası alışverişi yapılan malların hacmi küçüldü. İkinci Dünya Savaşı bütünleştirilmiş dünya piyasasının yayılmasını biraz daha yavaşlattı. İkinci Dünya Savaşı sonunda Batı Avrupa bir harabiye dönmüştü. Almanya delik deşik olmuştu. Sovyetler Birliği'nin uğradığı maddi hasar ve insan kaybı anlatılır gibi değildi. Japon endüstrisi mahvolmuştu. Sanayileşmiş büyük ülkeler içinde yalnız Amerikan ekonomisi zarar görmemişti. 1946-1950 yılları arasında dünya ekonomisi o denli kötüleşmişti ki dış ticaret 1913 yılından bu yana en düşük düzeydeydi. Bunun dışında bir de savaşın kurbanı olan Avrupa devletlerinin bu güçsüzlüğü birbiri arkasından bütün sömürgelerin bağımsızlıklarını istemelerini kolaylaştırmıştı. Gandhi, Ho Chi Minh, Jomo Kenyatta ve sömürgeciliğe karşı çıkan diğer liderler, emperyalistleri ülkelerinden atabilmek için giriştikleri kampanyayı hızlandırmışlardı. Onun için daha savaşta silahlar susmadan anlaşılmıştı ki, savaştan sonra dünya ekonomisinin yeni bir temel üzerine yeniden düzenlenmesi gerekecekti. İkinci dalga sistemini yeniden düzenleme işini iki ülke üzerine aldı: Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. O zamana kadar Amerika emperyalist saldırıya pek fazla katılmış değildi. Ülkeyi batıya doğru açarken yerli Amerikalıları öldürmüş, sağ kalanları belirli bölgelerde oturmaya mecbur etmişti. Meksika'da, Küba'da, Porto Rico'da, Filipinler'de Amerika, İngiliz, Fransız ve Almanların emperyalist taklitlerini taklit etmişti. Bu yüzyılın ilk 15-20 yılında Latin Amerika'da Amerika'nın dolar diplomasisi, United Fruit şirketinin ve başka şirketlerin şekeri, muzu, bakırı ve diğer malları ucuza almasına yardımcı olmuştur. Yine de Avrupa devletlerine oranla Amerikan emperyalizm konusunda devede kulak kalırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise dünyaya kredi açabilecek ülkelerin başında Amerika geliyordu. En ileri teknolojiye, en istikrarlı siyasal yapıya o sahipti. Artık çökmüş olan rakiplerinin sömürgelerden çekilmek zorunda kalmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak dayanılması güç bir fırsattı. ABD'nin mali stratejisini yapanlar daha 1941 yılında dünya ekonomisinin Amerika'nın daha çok yararlanabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi için planlar hazırlamaya başlamışlardı. 1944 yılında Birleşik Amerika'nın liderliğinde toplanan Bretton Woods konferansında 44 ülke dünya ekonomisinin bütünleşmesini sağlayacak iki yeni temel örgütün kurulmasını kabul etti: Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası. IMF üye olan ülkeleri paralarını Amerikan dolarına ya da çoğu Amerikan elinde bulunan altına göre ayarlamaya mecbur etti. 1948 yılında Amerika dünyadaki altın rezervinin dünde 72'sini elinde bulunduruyordu. Böylece IMF dünyanın en önemli paralarının arasındaki temel ilişkileri bir temele bağlamış oluyordu. Bu arada başlangıçta Avrupa uluslarına savaş sonrasında yeniden derlenip toparlanmaları için gerekli olan fonu sağlamak için kurulmuş olan Dünya Bankası, yavaş yavaş henüz sanayileşmemiş ülkelere de borç vermeye başladı. Genellikle bu paralar ham maddelerin ve tarım ülkelerinin ikinci dalga ülkelerine akışını kolaylaştıracak yol gibi, liman gibi altyapı tesislerinin kurulması için veriliyordu. Sonra sisteme bir üçüncü eleman daha eklendi: GATT, yani gümrük ve ticaretle ilgili genel anlaşma. Başlangıçta Amerika'nın teşvik ettiği bu anlaşmanın amacı da ticareti serbestleştirmekti. Ticaretin serbestleşmesiyle teknolojisi pek gelişmemiş olan yoksul ülkelerin yeni yeni ortaya çıkan sanayilerini korumalarını güçleştiriyordu. Dünya Bankası'nın IMF'ye katılmayan ve GATT'ın kurallarına uymayan ülkelere kredi vermesini yasaklayan kural, bu üç kuruluşu sıkı sıkıya birbirine bağlıyordu. Bu sistem Amerika'ya borcu olanların para ve gümrük sistemlerine manipülasyonlar yaparak yükümlülüklerini hafifletmelerini güçleştiriyor, dünya pazarlarında Amerika'nın rekabet gücünü arttırıyordu. Birçok birinci dalga ülkesinin siyasal bağımsızlıklarını kazandıktan sonra da ekonomi planlarının yapılmasında sanayileşmiş ülkelerin özellikle Amerika'nın söz sahibi olmasını sağlıyordu. Birbirine bağlı olan bu üç örgüt, dünya ticaretini bir bütün haline getiren tek bir araçtan oluşturuyordu. 1944 yılından 1970'lere kadar sistemin kontrolü aslında Amerika'nın elindeydi. Bütünleştirici ulusları şimdi o bütünleştiriyordu. Sosyalist emperyalizm. Ancak Sovyetler Birliği toparlandıkça Amerika'nın ikinci dalga topluluğu üzerindeki nüfuzuna giderek daha çok karşı çıkmaya başladı. Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler kendilerini sömürge halklarının anti-emperyalist dostları olarak gösteriyorlardı. Lenin 1916 yılında, yani iktidara gelmeden bir yıl önce, kapitalist ülkelerin sömürgecilik politikasını şiddetle eleştiren bir kitap yazmış. Bu yapıt yüzyılın en etkili kitaplarından biri olmuştur. Bugün bile yeryüzünde yaşayan yüz milyonlarca insanın düşüncesini etkilemektedir. Lenin emperyalizmi yalnızca kapitalizme özgü bir olgu olarak görüyordu. Kapitalistlerin diğer ulusları ezmesi, sömürmesi bir tercih sonucu değildir, onlar bunu yapmaya mecburdurlar diye yazmaktaydı. Marx'ın öne sürdüğü bir yasaya göre kapitalist ekonomilerde karın zamanla azalmasının önüne geçilemez. Bu yüzden diye Lenin iddia ediyordu, kapitalist ülkeler son aşamalarında kendi ülkelerinde azalan karı telafi etmek için aşırı kar arama zorunda kalırlar. Yine iddiasına göre yalnız sosyalizm sömürge halklarını bu sefalet ve baskıdan kurtarabilirdi. Çünkü sosyalizmin yapısında onu sömürücülüğe iten bir şey yoktu. Lenin'in fark etmediği, kapitalist sanayileşmiş ülkelerde etkin olan birçok zorunluluğun sosyalist sanayi ülkelerinde de etkin olduğudur. Onlar da dünya para sisteminin bir parçasıdırlar. Onların ekonomileri de üretimle tüketimin birbirinden kopmasına dayalıdır. Onların da tüketici ile üretici arasında yeniden bir bağ kurabilmek için kar amacı gütmese bile bir pazara ihtiyaçları vardır. Makinelerini beslemek için onlar da ithal malı, ham maddeye gereksinme duyarlar ve bütün bunlardan ötürü gereksindikleri şeyleri elde etmek ve ürettiklerini yurt dışına satmak için bütünleştirilmiş bir dünya ekonomisi sistemine ihtiyaçları vardır. Gerçekten de Lenin bir yandan emperyalizme saldırırken bir yandan da sosyalizmin amacının ulusları yalnız birbirine yaklaştırmak değil, bir bütün haline getirmektir demektedir. Sosyalist Bütünleşme adlı yapıtında M. Senin'in yazdığı gibi, 1920 yılına gelindiğinde Lenin, ulusları birbirine yaklaştırmanın ortak bir plan tarafından düzenlenen tek bir dünya ekonomisinin yaratılmasını sağlayacak nesnel bir süreç olarak görmekteydi. Endüstri dünyası daima bunu amaçlamıştır. Sanayileşmiş sosyalist ülkeler de kapitalist ülkeler gibi aynı kaynaklara gereksinme duyarlar. Hızla artan fabrikalarını ve kent nüfusunu besleyebilmek için onların da pamuğa, kahveye, nikele, şekere, buğdaya vesaireye ihtiyaçları vardır. Sovyetler Birliği'nin doğal kaynakları çok genişti, hala da öyledir. Bakırı, kurşunu, çinkosu, kömürü, fosfatı ve altını vardır. Ama Amerika'nın da vardı. Ve bu ne SSCB'nin ne de B Amerika'nın bunları mümkün olduğu kadar ucuza başkalarından satın almasını önlememiştir. Sosyalist yöneticiler ve iktisatçılar kapitalist meslektaşları gibi kendi ham maddelerini üretmenin maliyetini dışarıdan satın almanın maliyetiyle karşılaştırdılar. Önlerine kapitalist şirketlerin her gün karşılaştığı türden kendin mi yapmalısın, satın mı almalısın sorusu çıktı. Ve çok geçmeden anlaşıldı ki bazı ham maddeleri dünya piyasasından sağlamak bunları ülkede üretmekten daha ucuza mal oluyor. Bir kez buna karar verince Sovyet satın alma görevlileri de dünya pazarlarına yayılıp daha önce emperyalist iş adamları tarafından yapay olarak düşük tutulmuş fiyattan mal almaya başladılar. Sovyet kamyonları başlangıçta Malaya'daki İngiliz tüccarları tarafından saptanmış fiyattan alınmış kauçukla yapılmış lastikler üzerinde gitmeye başladı. Dahası Guyana'dan o ülkede asker bulunduran Sovyetler, Amerikalıların önerdiği 23 dolar yerine ton başına 6 dolardan boksit satın aldılar. Sovyetler Birliği doğal gazı İran ve Afganistan'dan normalin çok altında fiyatlarla almıştır. Yani Sovyetler Birliği kapitalist hasımları gibi sömürgeleri sömürmüşlerdir. Bunu yapmasaydılar kendi sanayileşme süreçlerini yavaşlatmış olurlardı. Sovyetler Birliği stratejik nedenlerle de emperyalist yöntemleri benimsemek zorunda kalmıştır. Nazi Almanyası'nın askeri gücü karşısında Sovyetler önce Baltık devletlerini sömürgeleştirdiler ve Finlandiya ile savaştılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birlik göndererek ya da işgal etmekle tehdit ederek Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümünde kendisine dost rejimlerin kurulmasını ya da korunmasını sağlamışlardır. Sovyetler Birliği'nden daha çok sanayileşmiş olan bu ülkeler onlar tarafından sömürülmüşlerdir ve bu yüzden de haklı olarak o ülkelere sömürge ya da uydu denmiştir. Neo-Marksist iktisatçı Howard Sherman şöyle diyor. Kuşkusuz 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki yıllarda Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'nın ürettiği bazı ürünleri karşılığını eş değerde alıp götürmüştür. Bazı yağma olayları da olmuştur. Sonra Sovyetlerin kontrolünde olan karma şirketler ve karın bu ülkelerden götürülüşü vardır. Bir tür tazminat sayılacak dengesiz ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Görünüşte şu anda apaçık bir yağma yoktur. Karma şirketler de yok olmuştur diyor Sherman ve ekliyor. Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa arasındaki alışverişin eşitlik içinde yapılmadığını, Sovyetlerin karlı çıktığını gösteren birçok belirti vardır. Sovyetlerin yayınladıkları istatistiklerin yetersizliğinden ötürü bu yollardan koparılan karın ne kadar olduğunu söylemek güçtür. Belki de bütün Doğu Avrupa'da Sovyet askeri bulundurmanın maliyeti bu ekonomik karları alıp götürmektedir. Ancak bir nokta apaçık belli oluyor. Amerikalılar IMF-GATT Dünya Bankası üçgenini kurmakla Sovyetler'de karşılıklı ekonomik yardım konseyini, COMECON örgütleyip bütün Doğu Avrupa ülkelerini buna katılmaya mecbur etmekle Lenin'in bütünleşmiş bir dünya ekonomisi hayaline doğru giden bir adım atmış oldular. Sovyetler COMECON ülkelerini yalnız birbirleriyle ve Sovyetler Birliği ile ticaret yapmalarını ve ekonomik kalkınma planlarını onaylamak üzere Moskova'ya göndermelerini öngörüyor. Ricardo gibi uzmanlaşmanın erdemine inanan ve eski emperyalist devletlerin Afrika, Asya ve Latin Amerika ekonomileri karşısında davrandığı gibi davranan Moskova, Doğu Avrupa ekonomilerinden her birine belirli konularda uzmanlaşmayı gerektiren görevler verdi. Yalnız Romanya buna açık açık ve bütün gücüyle karşı çıktı ve çok yanlı gelişmeye yani dengeli bir sanayileşme sağlamak için çalışmaya karar verdi. Özet olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika sanayileşmiş kapitalist ülkelerin liderliğini alıp dünya ekonomisini kendisine yarayacak şekilde bütünleştirecek mekanizmayı kurarken Sovyetler de bu sistemin eşini kendilerinin egemen oldukları bölgede kuruyorlardı. Emperyalizm gibi geniş kapsamlı, karmaşık ve sık sık değişen bir olgu kolay kolay anlatılamaz. Bunun doğrudan doğruya ekonomi üzerindeki etkisi kadar din, eğitim, sağlık, sanat ve edebiyatta işlenen temalar, ırk konusunda takılan tavırlar ve insanların ruhsal yapıları üzerindeki etkisi de hala tarihçiler tarafından çözülmeye çalışılıyor. Hiç kuşkusuz vahşice bir takım davranışlar kadar olumlu bazı işleri de vardır ama ikinci dalga uygarlığının doğuşunda oynadığı rol hakkında ne söylense azdır. Emperyalizmi ikinci dalga dünyasının sanayi gelişmesinin itici gücü, hızlandırıcısı olarak düşünebiliriz. Dışarıdan yiyecek, enerji ve ham madde almasaydı Amerika, Batı Avrupa, Japonya ya da Sovyetler Birliği ne kadar hızlı sanayileşebilirdi? Ya da 15-20 yıl süreyle boksit, manganez, kalay, vanadyum ya da bakır gibi maddelerin fiyatı %30 ya da 40 daha pahalı olsaydı, bunlardan yapılan binlerce ürünün fiyatı da aynı ölçüde pahalı olurdu. Öyle ki bazı maddelerde kitle tüketimi imkansızlaşırdı. 1970'lerde petrol fiyatlarındaki artışın neden olduğu şaşkınlık bu konuda bize az buçuk bir fikir verebilir. Bunların yerine yerli ürün ikame edebilebilecek bile olsa büyük bir olasılıkla ikinci dalga ülkelerinin ekonomik gelişmesi duraklardı. Kapitalist ve sosyalist emperyalizmin gizli desteği olmasaydı ikinci dalga uygarlığı bugün belki de 1920'de ya da 1930'da bulunduğu yerde olurdu. Artık büyük planın anlaşılmış olması gerekir. İkinci dalga uygarlığı dünyayı ulusal devletlere bölüp örgütledi. Dünyanın geri kalan bölümünün kaynaklarına ihtiyacı olduğundan birinci dalga toplumlarını ve geri kalan ilkel insanları para sisteminin içine aldı. Dünya çapında bütünleştirilmiş bir piyasa yarattı. Ancak şahlanmış sanayileşme sadece ekonomik, politik ve sosyal bir sistem değildir. O aynı zamanda bir yaşayış, bir düşünüş şeklidir. İkinci dalga zihniyetini de o yaratmıştır. Üçüncü dalganın bugün işler bir sistem haline getirilmesine işte bu zihniyet engel olmaktadır. Dokuzuncu bölüm, Endüstri, Realite. Kollarıyla bütün dünyayı saran ve dokunduğu her şeyi değiştiren ikinci dalga uygarlığı beraberinde yalnız teknoloji ve ticaret getirmiyordu. Birinci dalga uygarlığı ile çarpışan ikinci dalga milyonlarca insan için yeni bir gerçeklik, yeni bir düşünüş şekli de yaratıyordu. Tarımcı toplumun değerlerine, kavramlarına, mitlerine, ahlak anlayışına karşı çıkan ikinci dalga, beraberinde yeni bir tanrı, adalet, aşk, iktidar, güzellik anlayışı da getirdi. Eski zaman, mekan, madde, nedensellik kavramlarını yıktı, aştı. İkinci dalganın gerçeğinin sadece açıklamayıp, aynı zamanda haklı da çıkaran, güçlü ve tutarlı bir dünya görüşü ortaya çıktı. Sanayileşmiş toplumun bu dünya görüşünün bir adı yoktur. Biz buna endüstri realite, sanayi gerçekliği de diyebiliriz. Endüstri realite, sanayileşme çağının çocuklarına dünyalarını anlamakta kullanılan üzere öğretilmiş fikirlerin, inançların toplamıdır. Bu ikinci dalga uygarlığı tarafından iş adamları, bilim adamları, devlet adamları, filozoflar ve propagandacılar tarafından kullanılan öncüllerin tümüdür. Kuşkusuz falso sesler de çıkıyordu. Endüstri realitenin temel fikirlerine meydan okuyanlar da vardı. Fakat burada biz ikinci dalga düşüncesindeki yan akımları değil ana akımı ele alacağız. Dış görünüşüyle sanki böyle bir akım yoktu. Sadece birbiriyle çekişen iki güçlü ideoloji vardı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde sanayileşmekte olan her ülkede sınırları gayet net olarak belirlenmiş bir sol kanatla bir sağ kanat vardı. Kolektivizmin ve sosyalizmin savunucularıyla bireyciliğin ve özel teşebbüsün savunucuları vardı. Önceleri yalnız sanayileşmekte olan ülkelerde görülen bu ideoloji savaşı daha sonra bütün yeryüzüne yayıldı. 1917 yılındaki Sovyet devrimi ve bir merkezden yönetilen dünya çapında yayın yapan bir propaganda mekanizmasının kurulmasıyla çekişme daha da yoğunlaştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Sovyetler Birliği dünya piyasasını ya da onun büyük bir bölümünü kendilerine göre düzenlemeye kalkınca taraflar kendi görüşlerini dünyanın sanayileşmemiş uluslarına benimsetmek için büyük paralar harcamaya başladılar. Ancak bu propaganda savaşının ortasında pek az insanın fark ettiği bir şey vardı. Taraflar birbirinden farklı ideolojileri savunmakla birlikte ikisi de aslında aynı süper ideolojiyi yayıyorlardı. Çıkardıkları sonuçlar, ekonomik programları ve siyasal öğretileri birbirinden çok farklıydı ama ikisinin de temel öncüllerinin çoğu aynıydı. Kutsal kitabın farklı yorumlarına sarılmış ama aslında İsa'yı anlatan Katolik ve Protestan misyonerler gibi kapitalist ve anti-kapitalistler, Marksist ve anti-Marksistler, Amerikalılar ve Ruslar ellerinde aynı temel öncüllerle Afrika'ya, Asya'ya, Latin Amerika'ya dalıyorlardı. İkisi de sanayi toplumunun bütün öbür uygarlıklardan daha üstün olduğunu savunuyordu. İkisi de endüstri realitenin havarileriydi. İlerleme ilkesi. Yaydıkları dünya görüşü endüstri realitenin birbirine bağlı üç temel inancına, bütün ikinci dalga toplumlarını bir araya getiren ve onları dünyanın geri kalan bölümünden ayıran üç fikre dayanıyordu. Bu inançlardan ilki doğayla ilgiliydi. Kapitalistlerle sosyalistler meyvelerinin paylaşılış şekli bakımından farklı görüşlere sahip olabilirler ama ikisi de doğaya aynı gözle bakıyordu. İkisi için de doğa sömürülmeyi bekleyen bir nesneydi. İnsanların doğaya sahip çıkmaları fikrine eski kutsal kitaplarda bile rastlanır. Ama sanayi devrimine kadar bu ancak bir azınlığın fikri olarak kalmıştır. Daha önceki kültürlerin çoğu yoksulluğun benimsenmesini ve insanların kendilerini saran doğal çevreyle uyum içinde yaşamasını savunmuşlardır. bu eski kültürlerde doğaya karşı fazla yumuşak davranmışlardır. Kesmişler, yakmışlar, koparmışlar, odun alacağız diye ormanları sökmüşlerdir. Ama onların zarar verme güçleri sınırlıydı. Yeryüzünü pek fazla etkileyecek güçte değillerdi ve bu yüzden de verdikleri hasarı haklı gösterecek bir ideolojiye gereksinme duymuyorlardı. İkinci dalga uygarlığının gelmesiyle kapitalist sanayicilerin doğal kaynakları sapıyla samanıyla sömürdüklerini, havaya zehirli gazlar püskürttüklerini, kâr için bütün bir bölgenin ormanını yok ettiklerini ve bunları yaparken de bu davranışların yan etkilerini, uzun dönemli sonuçlarını düşünmediklerini görürüz. Doğa sömürülmek üzere duruyor fikri, kısır görüşlerini ve bencilliklerini mazur göstermeye yetiyor da artıyordu bile. Ama bu işi yapan yalnız kapitalistler değildi. Bütün kötülüklerin kökünde kar düşüncesinin yattığına inanmalarına rağmen, iktidarı ele geçirebildikleri her yerde Marksist sanayiciler de aynı şekilde hareket ettiler. Hatta doğayla çekişmeyi kendi kutsal kitaplarına geçirdiler. Marksistler, ilkel insanların doğayla uyum içinde yaşadıklarını kabul etmez, onları doğaya karşı ölüm kalım savaşına girmiş insanlar olarak görür. Sınıflı toplumların diyorlardı. Ortaya çıkmasıyla doğayla boğuşan insanın yerini ne yazık ki insanla boğuşan insan almıştır. Komünizm sınıfsız toplumu yeniden gerçekleştirince insanlığa eski temel görevlerini yerine getirmek, doğayla boğuşmak fırsatı doğacaktır. Bu bakımdan ideolojik bölünme çizgisinin iki yanında da karşımıza insanı doğayla boğuşan ve ona egemen olmaya çalışan bir varlık olarak gören imaj çıkar. Bu imaj endüstriyalitenin ve Marksistlerin, anti-Marksistlerin de temel inançlarının kaynaklandığı süper ideolojinin temel öğelerinden bir tanesidir. Buna bağlı bir ikinci fikir iddiayı bir adım daha ileri götürür. İnsanlar yalnızca doğanın sahibi efendisi değillerdir, aynı zamanda uzun bir evrim sürecinin de doruğunu oluştururlar. Daha önce de evrim kuramları vardı ama bu görüşün bilimsel temellerini 19. yüzyılın ortalarında o zamanın en ileri sanayileşmiş toplumunda yetişen Darwin atmıştır. O gözü kapalı işleyen bir doğal seçimden, zayıf ve yetersiz yaşam biçimlerini acımasızca ayıklayan kaçınılmaz bir süreçten söz eder. Bu tanımın gereği olarak sağ kalan türler, hayatta kalmaya en elverişli olanlardı. Darwin daha çok biyolojik evrimle ilgiliydi ama söylediklerinin sosyal ve siyasal yanları da olabilirdi ve başkaları bunu hemen fark ettiler. Böylece toplum sorunlarını işleyen Darwinciler doğal seçim ilkesinin toplumda da geçerli olduğunu, varlıklı ve en güçlü toplulukların buna en çok layık bulunanlar olduğunu iddia ettiler. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.